Ayrım 16, sayfa 161, 14. kısım, New York, 27 Ocak, 20. Kendini Kurt Brown olarak tanıtan adamın gözleri, duble viskisini bırakmak üzere masaya eğilmiş kızın göğüslerindeydi. Göğüsler, Manhattan'ın aşağı doğu yakası rıhtımındaki döküntü barın soluk ışığında bile dekolte bluzun içinden kusursuz görünüyordu. $1 efendim. Brown kıza gülümsedi, cebinden çıkardığı kalın desteden iki banknot çıkarıp kıza uzattı. Üstü kalsın, burada yenisin sanki, öyle değil mi? Teşekkür ederim bayım, geçen cuma başladım. Nerelisin? Kız gülümsedi. Danville, Illinois, hiç duymuş muydunuz? Hayır, duyduğumu söyleyemem. Pek bir şey kaybetmediniz. Brown sırıttı, gözlerini barın içinde gezdirdi. Lombardi'nin ek iş olarak çalıştırdığı bar doluydu. Saat daha yeni 8 olmuştu ama tüm masalar dolmuştu bile. Cuma akşamı olunca rıhtımdaki bütün sert gençler, yabancı gemilerin tayfaları içki içip kızları görmeye geliyorlardı. Arka planda bir plak çalıyordu. Kay Kayser ve orkestrasından On a Slow Boat to China. Tekrar kıza döndü. Bana bir ilik yapıp Vince'de Kurt Brown'un geldiğini söyle. Tabii. Kız uzaklaşırken Brown kısa eteğin altında oynayan diri kalçaları izledi. Sonra tekrar barın içine döndü. 25 kadar müşteri vardı. Birkaç kız da masalardaydı. Hepsi de her zamanki konsomatrislerden farksızdı. Çok fazla ruj, çok fazla makyaj, vücutlarını seksi gösteren ucuz ve gösterişli elbiseler. Vince'in Lombardi'nin muhafızı, Vince'in masaya gelmesi 5 dakika aldı. Geniş omuzlu ve yapılıydı. Burnu sanki bir kompresörle ezilmiş gibiydi. Adamın vücudunda zarafetin gramı bile yoktu. Brown sol kolunun altındaki şişkinlikten tabanca kılıfını nereye yerleştirdiğini anladı. Adamın görünüşüne rağmen Brown ona güçlük çekmeden öldürebileceğini biliyordu. İki adam ringdeki dövüşçüler gibi bir süre birbirlerini süzdü. Sonra Vince konuştu. Carlo yukarıda bekliyor. Hemen gelmeni söyledi. Brown viskisini bitirip ayaklandı. Barın üstünde ikinci katta bulunan odanın kapısındaki levhada altın harflerle Liman İşçileri Sendikası C. Lombardi bölge sorumlusu yazılıydı. Carlo Lombardi kalemle çizilmiş gibi bıyıkları olan, kırklarında kısa boylu ve şişman bir Sicilyalıydı. Kapıdaki levhadan da anlaşılacağı gibi Manhattan'ın aşağı doğu yakasının liman bölümünü kendi özel mülküymüş gibi yönetiyordu. Alt kattaki barın yanı sıra aralarındaki konuk denizcileri rağbet ettiği 3 randevu evinin de bulunduğu çeşitli işlerle ilgileniyordu. Zararsız görünüşüne rağmen özellikle elinde bıçağı olduğunda etrafa şiddet saçmasıyla ünlüydü. Dökülmeye yüz tutmuş saçlarını çıplak kafasının üzerine yapıştırmıştı. Uygun bir peruk olacak gücü olmasına karşın Lombardi parasını bu tip boktan şeylere harcayacak adamlardan değildi. Kendine yaptığı tek bakım arada saçını taramak, ortaya çıkan pembe kafa derisini örtmeye çalışmaktı. Bardaki uyanıklardan biri bir gün Lombardi'nin saçını ıslak bir süngerle taradığını söyleyerek herkesi güldürmüştü. Lombardi'ni de bunun acısını bir blok ötede bekleyip bıçağını adamın taşaklarına saplayıp herif bir domuz gibi böğrene dek çevirerek çıkarmıştı. Hiç kimse Carlo Lombardi'yi gülünç duruma düşürüp zarar görmeden uzaklaşamazdı. Kapının vurulduğunu duydu. Vince'in Brown'u içeri aldığını gördü. Ziyaretçi Lombardi iri yarı korumasının yanında ufak tefek görünüyordu. Ama sol yanağındaki parlak kırmızı yaradan ve adamın yüzündeki tehdit dolu bakışlardan en az Vince kadar tehlikeli olduğunu hemen anlıyordu. ''Mr. Brown sizi görmek istiyorum, Mr. Lombardi. Bizi yalnız bırak, Vince.'' Kapı kapandı. Lombardi masasının arkasından dolanıp ziyaretçisinin elini sıktı. Büronun kapalı jalüzileri pencerenin ötesindeki East River'ı ve rıhtımların manzarasını saklamıştı. Ama tepedeki ışık güçlüydü. Lombardi konuğunun elini sıktıktan sonra kabaca sordu. İçki? Viski. Lombardi pencerenin yanındaki krom sehpadan aldığı şişeden iki kadeh doldurdu. İçine bir iki parça da buz attı. Geri dönüp kadehlerden birini Burak'a uzattıktan sonra oturdu. Karının hikayesini mi istiyorsun? Onun için geldim. Sana kişisel bir soru sorabilir miyim? Nedir bu sektirici iş? Onu aylardır izlettiriyorsun. Hiçbir şey yapmıyor. Brown viskisini yudumladı, arkasına yaslandı, sonra sertçe cevap verdi. Sen sadece hikayeyi anlat, Lombardi. Sana bunun için para veriyorum. Lombardi içini çekinip, çekip uzanıp bir çekmeceyi açtı. Yüzük dolu şişman parmaklarıyla büyük ve kahverengi bir zarf çıkardı. Bakışlarını kaldırdığında gülümsedi. Aşağıdaki yeni kız gördün mü?
Gördüm.
Lombardi sırıttı, bacak arasını avuçladı. İnek boku kadar bilgisiz ama samanlıktaki bir rodeo atı gibi hareketli. Üstelik düzülmekten de hoşlanıyor. Ne demek istediğimi anladın mı? Brown gülmedi. Benim için ne hazırladın? İşte sende en çok hoşlandığım taraf, Mr. Brown, her şey tik tak tik tak. Hemen konuya geçmek. Meşgul adam. Girilecek yerler, yapılacak işler. Lombardi zarfı açtı. Her şey istediğim gibi yazılı. Fazla yeni bir şey yok. Kızın ziyaretçisi dışında.
Kim?
Herifin biri. Bir gece Langston Caddesi'ndeki Carlton'da kaldı. Kızı oraya götürdü. 2 saat sonra kız ayrıldı. Bütün bunlar yazılı. Lombardi zarfı gösterdi. Hepsi burada. Fotoğraflar da. Brown zarfı açıp içindekilere bir göz attı. Sonra yeniden kapatıp elini ceketin iç cebine götürdü. Daha küçük bir zarf çıkarıp uzattı. Senin bu. Amigo, sana kara yüreğimin en derininden teşekkür ederim. Lombardi zarfı tombul ellerinde çevirip Brown'a baktı. Burası karısı kim? Rus olduğunu kim söyledi? Bayım, adamlarım onu 12 aydan beri izliyor. Hiçbir şey öğrenemedin mi sanıyorsun? Bayım, adamlarım onu 2 aydan beri izliyor. Hiçbir şey öğrenemedin mi sanıyorsun? Brown buz gibi bir tebessüm etti, cevap vermedi. Lombardi'nin tombul eli zarfı bir çekmeceye atıp kapadı. Tamam, parayı ödediğin sürece istediğini yaparız. Federaller ellerinde kızgın bir şişle götümün içini aramadıklarına göre... Aramayacaklar, siz onu izlemeye devam edin. Brown içkisini bitirip ayaklandı. Seninle iş yapmak çok keyifli Lombardi. Ne zaman istersen. Lombardi konuğunun yara izli yüzüne baktı. Seni bu denli mutlu gördüğüme göre gitmeden önce bir kıza ne dersin? İlyonisli fıstık müesseseden, tabii, eğer istediğin oysa. Bu kez Brown gülümsedi. Neden olmasın? Brown Brooklyn'deki tek odalı dairesine döndüğünde saat 10'u geçiyordu. 4. kata kadar merdivenlerden tırmanıp dairesine girdi. Kapıyı kapatırken ışıkları yakmadı. Perdeler açıktı. Mutfağa, buzdolabının başına gitti. Rafların birinden bir bira şişesi aldı. Odaya geri döndüğünde pencerenin yanında oturan adamı gördü. Üzerinde pardösü, başında şapka vardı. Sigara içiyordu. Öteki elinde de ağzına kadar dolu bir bardak vardı. Brown pencereden gelen soluk ışıkta adamın sırıtmakta olduğunu gördü. Adam sordu. Geç saatlere kadar çalışıyorsun Gregory? Brown nefesini tuttu ve ''Hey tanrım!'' dedi. ''Böyle davranmamamı tercih ederdim.'' Arkadaşın adlı adam gülüp ayağa kalktı. ''O harika viskinden izin almadan içtim. Umarım kızmazsın.'' Felix Arkadaşın kısa boylu ve tıknazdı. Etli yanakları şişman ve sarkıktı. Kırışık yüzünün ortasındaki sert bakan gözleri küçücüktü. Yakışıklı bir adam değildi. Çenesinin solunda koyu bir leke görülüyordu. Cildi de hayvan derisi gibiydi. 48 yaşındaydı. Sovyetler Birliği'nin New York'taki Birleşmiş Milletler Büyükelçiliği'nde ateşi olarak görevliydi. Aslında KGB'de binbaşı rütbesindeydi. Brown yüzüne baktı. İçeri nasıl girdin? Yedek anahtarın bende olduğunu unuttun. Buraya gelmekle riske giriyorsun. Seni izlemiş olabilirler. Arkadaşın gülümsedi. Her zamanki gibi denediler. Her zamanki gibi onları metroda ektim. Kurnaz yaşlı tilki avcıyı hep atlatır sevgili Gregory. Kaldı ki izlenmenin heyecanına da bayılıyorum. Brown pencereye yaklaştı. Camın ötesindeki New York ışıkları gözlerini kamaştırdı. Orada durup şişeden bira yudumlamaya, sigarasını tüttürmeye koyuldu. Bu ziyaretin amacı ne? Kadın hakkındaki raporu aldın mı? Brown kaşlarını kaldırdı. Sesinden öfkelendiği anlaşılıyordu. Hepsi bu mu? Yarın sabah her zamanki yere bırakana kadar bekleyebilirdin. Moskova'dan bugün gelen kurye torbasından kadınla ilgili talimat çıktı. Bu akşam bir karar vermen gerekir. Brown arkadaşına şaşkın gözlerle baktı. Ne talimatı? Önce raporunu görelim Gregory. Brown duyduklarını anlatırken arkadaşın çenesindeki izi kaşıdı ve kaşlarını kaldırdı. İlginç. Lombardi'ye güvenir misin? Şeytanın kendine güvenmeyi tercih ederim. Moskova sendikasına gizli katkıda bulunsa da o herif şişman parmaklarını bir sürü pastaya sokmuş, her biri de yasa dışı. Bu da tehlikeli. Arkadaşın omuzlarını silkti. Başka seçeneğimiz yok. Eğer Amerikalılar burada kendi izleme örgütümüzü kurduğumuzu öğrenirlerse işler çok çatallaşır. Bu şekilde belanın uzağında kalıyoruz. Kaldı ki Lombardi bize borçlu. Yardımımız olmasa hala sendika görevlisiydi. Peki Messi denen o herif hakkında ne düşünüyorsun? Arkadaşın bardağını sehpaya koydu. Arkadaşın bardağını sehpaya koydu. Bir konuda kararsız kalmış gibi uzunca bir süre bekledi. Sonra cevap verdi. Kim bilir? Lombardi'nin çektiği fotoğraflar birinci sınıf değil. Aslında amatör işi demek daha doğru ama belki de işe yarar diye düşündü. Adamlarıma gösterip istasyon yöneticilerimizden birinin onu tanıyıp tanımadığını araştıracağım. Bu arada sen de Lombardi'ye kadını daha yakından izlemesini istediğini söyleyeceksin. 24 saat boyunca ona yakında bir iş vereceğini, çok para ödeyeceğini de söyle, sırıttı. Lombardi bundan hoşlanacak, eminim. Nasıl bir iş? Arkadaşın Burak'ına bakıp gülümsedi. Biliyorsun Gregory, Moskova Amerikalıların bizi gülünç duruma düşürmesinden hoşlanmaz. Onlara bizlerle alay etmemeleri gerektiğini öğretmenin zamanı geldi. Kız o kadar önemli mi? Hayır, ama bu bir prensip meselesi. Peki Lombardi'nin yapması gereken ne? Arkadaşın biraz düşünüp cevap verdi. Zamanı gelince kızı Moskova'ya götüreceğiz. Onu kaçırması için Lombardi'ye ihtiyacımız olacak. Ne dersin? Bunu yapar mı? Para için söyleyeceğin her şeyi yapar ama kızı Moskova'ya geri götürmek kolay olmayacak. Arkadaşın bardağını bırakıp sigarasını söndürdü. Haklısın ama Lombardi limanı denetliyor. Kızı bir Sovyet gemisine bindirmek kolay olmalı. Eğer bu mümkün olmazsa elimizde başka seçenekler de var. Nedir bu seçenekler? İsviçre'de çok başarıyla gerçekleştirdiğin gösterinin bir eşi. Arkadaşın gülümsedi. Onu öldürürsün. Ayrım sonu. Sayfa 166.